Ayrım 8.
Bu bir dünya savaşıydı. Sorumlusu da insanlıktı. Halk korku içindeydi. Şehirleri düşünce herkesin ocağı sönecekti. Bunu biliyor, bunu bekliyorlardı ama bu 3000 yıllık görkemli şehirlerinin yıkılması onlara bütün ölümlerden daha ağır gelecekti. Bir gün nasılsa top sesleri kesildi. Bir iki patlama sesi geliyorsa da gülleler şehrin, kalenin üstüne düşmüyor, yöredeki tepelerde yanıp sönüyorlardı. Şehre önce Rus ordusu girdi, sonra Osmanlı ordusu. Şehir kısa bir sürede birkaç kez el değiştirdi. Osmanlı ordusu girince Hristiyanlar, Rus ordusu girince Müslümanlar şehri terk ediyorlardı. Şehrin yöresinde kıyısı kıyasıya bir savaş sürüyordu. Sonunda şehrin Müslüman, Hristiyan ileri gelenleri bir araya geldiler, bir karara vardılar. Şehri toptan boşaltalım dediler. Bu kararı tellallar halka duyurdular. Boş kalmış şehir böylelikle yıkılıp yakılmayacaktı. Günü gelince de bu güzel şehirlerine geri döneceklerdi. Ve gene bir perşembe ikindisi kavalcılar, meyciler, türkücüler şehrin üstündeki kayalıklara dizildiler. Bu sefer çok daha kalabalıktılar. Sayısız kavalcı, meyci, türkücü çalmaya, söylemeye başladılar. Bütün şehir, çoluk, çocuk, genç, yaşlı kayalıkların altına toplanmışlardı. Kayalıkların üstüne dizilmiş ustalar eski türkülerini, ağıtlarını, destanlarını her dilden çaldılar, söylediler. Gün Süphan Dağı'nın dibine inerken düzlükte büyük ateşler yaktılar. Ortalık gür yalımlarla gün gibi ışıdı. Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Yezidiler, Asuriler, Museviler, 72 millet ateş öbeklerinin yöresinde Göven'de durdular. Ulu yalımların yöresinde hem söyleyerek hem çalarak kadim oyunlarını oynadılar. Gün ışıdı, göl binbir mavisini dünyaya dağıtmaya başladı. Kalabalık gölün kıyısına yürüdü, kıyıya dizildiler, el kavuşturup orada konuşmadan, çıt çıkarmadan gözlerini gölün sularına dikip bir zaman öyle kaldılar. Sonra şehirden bir kaynaşma sesi gelir gibi oldu. Bir süre sonra o da bitti. Şehir birden ölüverdi. Ben surların dibinde, kayalıkların üstünde donmuş kalmıştım. Bu şehir Adem babamızdan bu yana var olmuş, yıkılmış, yakılmıştır. Ama hiç böylesine bomboş kalmamıştır. Böylesine bomboş kalmış bir şehir, yakılıp yıkılmış, yerle bir edilmiş bir şehirden bin kere daha yürek paralayıcıdır. Daha da beteri, bu cansız şehir bir ıssızlığa, bir yalnızlığa gömüldü. Sofi daha gün doğmadan surların dibinde ayağa kalktı, alacakaranlıkta ıssız şehirden ürktü. Şehir 5000 yıldır bir höyün altında uyuyan bir ören gibiydi. Sophie ortalığı dinledi, meyini dudaklarına götürdü, şimdiye kadar hiç çalmadığı, çalmayı yüreği götürmediği bir eski ağıdı çaldı. Meyin sesi çın çın öten ıssızlığı doldurdu. Kayalıklardan artık hiç kimse kalmamış gölün kıyısına indi, kumların üstüne diz çöktü, orada öyle kaldı. Sophie bir süre bir kedi, bir köpek bile kalmamış ıpıssız şehri dolaştı. Kayalıkları, kaleyi, gölü, şehri yeniden yaşadı. Hüsrev Paşa Camisi'nin içine yattı. Caminin bütün kilimleri, halıları olduğu gibi duruyordu. Caminin içi bir renk cennetiydi. Gölün suyunun yüzü gibi caminin içinin renkleri de andan ana, ışıktan ışığa değişiyordu. Kilerlerde kalmış kayısı, elma, üzüm kuruları, küplerdeki otlu peynirlerle karnını doyurdu. Otlu peynir çoktu ya, ekmek yoktu. Bir sabah Akdamar Adası'na gitti. Burada çok yiyecek olmalıydı. Bir kuytuda duran küçük kayığı gördü. Bu kayık her zaman burada dururdu. Kimse kalmamıştı ki adada. Kayığı kim binip de karşıya geçecekti? Unutulup kalmış diye düşündü Sophie. Kayığa bindi, kürekler üstündeydi, adaya geçti. Kilise pırıl pırıldı. Dört yanındaki kabartmalar onu büyülü bir tapınak haline getiriyordu. Çok eski zamanlarda adanın öteki ucunda Doğan'ın çok ünlü saraylarından biri vardı. Destancılar bu altın, bu sırça sarayı anlata anlata bitiremezlerdi. Şimdi sarayın bir kısım temel taşları, oymalı mermer kapısı duruyordu. Ada ağaçlıktı ya, hiçbir ağaç kiliseyi kapatmıyordu. Kilise adanın yamacındaydı. Gölden olsun, karadan olsun çok uzaklardan bile görünüyordu. Kilisenin kapısı açıktı. Sophie kapıdan bakınca en öndeki ceviz ağacından yapılmış sıranın üstüne başını koymuş, geniş omuzlu, kabarık saçlı birini gördü. Kapının eşiğinde durdu, baktı. Bu balıkçı Kirkor olmasındı. Van Gölü'nden hiçbir canlı yaşamaz, su sodalıdır. Bunu da herkes bilir. Yalnız göle dökülen akarsuların ağızlarından 1,5-2 mil açıklarda kadar bir tür balık yaşar. Bu balığa inci kefali derler. Balıkçı Kirkor Van'ın ünlü kişilerindendi. Onu herkes tanırdı. Yüreği sevgiyle, dostlukla doluydu. Kalenin kayalıklarında en iyi kavalı meyi o çalar, aşağıda da halayın başı o olurdu. Abdale Zeyniki'yi, Fakiyi Teyrani en güzel o çalar, o söylerdi. Sesi Allah vergisiydi. Son gün bütün şehir halkı, 72 millet öylesine çaldılar, söylediler ki taşın toprağın yüreğini erittiler. Ben bu dünyaya gözümü Van Denizi'nde açtım. Beni Van Denizi doğurdu. Ben Van Denizi'nde öleceğim derdi. Dört bir yandan Osmanlı, Rus orduları dünyayı yakarak çarpışırlarken balıkçı Kirkor kayığının içinde Van Denizi'ndeydi. Son güne kadar karaya ayak basmadı. Son gün nasıl gördüğü, nereden duyduğu belirsiz, kavalını almış geldi, kavalcılara katıldı. Kirkor derin bir uykudaydı. Kolunun biri sıranın bir ucunda, öteki öbür ucundaydı. Kirkor, Sophie daha yaklaşırken sıradan sıçradı kalktı. Sersem dehşete uğramış yöresine bakındı. Orada burada bir şeyler arandı. Ben Sophie. Kirkor, ben, benim, ben Sophie. Kirkor o şaşkınlık içinde onu kucakladı. Sen de mi dedi. Buraya kim gelecek benden başka? Dışarıya çıktılar. Büyük kapının eşiğine oturdular. Ben de camide yatıyorum. Ne var yani Sophie? Ben de kilisede. Kirkor doğduğu denizinden ayrılmayacak. Madem ki burada, denizde doğdu, burada ölecekti. Onun içinde teneke teneke salamura balığı, küp küp otlu peyniri almış, kimsenin bulamayacağı yere kilisenin yeraltı mahzenine saklamıştı. Adaya birisi çıkacak olsa kendisini de anında soluğu mahzende alacaktı. Sarnıçta da bir yıl yetecek su vardı. Suyu dışarıda da bulurdu ya. Sophie gafil avlanmış, şehirden koparılıp atılacağı aklının kıyısından bile geçmemişti. Evleri teker teker aradığında bir evde 3 küp petekli bal, 2 küp otlu peynir, 1 çuvalda un bulmuştu. Sonradan unun yarısını Kirkor'a götürdü. Sophie her zaman un bulabilirdi. Şu dağ köylerinin hepsi kaçmamıştı. Rus ordusu dağların doruklarına kadar çıkıp onları kovalayamamıştı. Baytar, gel Sophie, seninle birlikte buradan gidelim. Bizim şehrimiz öldü artık. Ölüsünü de bütün halk ağıt yakarak kaldırdı, şanlı, şöhretli. Bu şehir gene dirilecek. Ölmüş bir insan nasıl hiçbir zaman dirilemezse, ölmüş bir şehir de hiçbir zaman dirilir. Bizim şehrimiz ben ölmeden dirilecek. Ben ölünceye kadar şehrimin dirilmesini bekleyeceğim. Dirilmeyecek. Dirilecek oğul, dirilecek Baytar Cemil. O ustalar ustası, altını ipek gibi dokuyan, oya gibi işleyen, ünleri Garbistan'ı, şarkı Şarkistan'ı, Şol Frengistan'ı, Amerikistan'ı, Çöl Arabistan'ı tutan kuyumcular, hünerlerini bu şehirden başka dünyanın neresinde gösterebilirler ki? Ya şu kiliseyi yapan eller dünyanın neresinde böyle hünerli olabilirler de taşa can verebilirler? Bu şehir gene ağzına kadar insanla dolacak. Bu şehir dirilecek. Baytar Cemil baktı ki hiç umut yok. O ölünceye kadar şehrin ölüsünü bekleyecek. Her perşembe de kale surlarının dibinde kayalığa çıkıp en yürek paralayan ağıtlarını çalacak. Belki de bir gün Kirkor gelecek, kavalıyla ona katılacak. O küçük kayık ne oldu? Sophie güldü. Kirkor beni o küçük kayıkla kıyıya getirip bıraktı. Kendi teknesi, onu da hiç kimsenin bulamayacağı bir yere saklamış. Baytar atını atladı. Sağlıcakla kal Sophie. İnşallah şehrimiz dirilecek. Dirilecek dedi Sophie. Uğurlar olsun. Seni yakında bekliyorum. Baytar atını sürdü. Yorgundu, bitkindi. Atın üstünde duracak hali yoktu. Atın başını gene bıraktı. At aldı onu, güneye götürdü. Van şehrinin surları, minareler, Van kalesi gözden yitinceye kadar arkasına döndü, döndü baktı. Baytar ata hiç dokunmadı. At başını almış istediği yere gidiyordu. Öğleye doğru geldi, Van'ın kapısında durdu. Sophie, hoş geldin dedi. Ben dönmedim, at döndü dedi Baytar. Biliyorum, böyle günlerde hep atlar geriye döner. Bir gün sen de döneceksin Van'a. Anamı, babamı bulmalıyım. Bir de nişanlını. Yalnız Osmanlı toprağı çok büyük. Baytar güldü. Osmanlı'nın bütün şehirleri de böyle boşalıp ıpıssız mı kaldı? Ipıssız kalmadıysa da öldü. Kirkor'a gidelim. Nasıl ulaşacağız Kirkor'a? Kirkor beni uzaktan tanır. Baytar atlı Sofia'ya adanın iskelesine geldiler. Orada uzun bir süre ayakta Kirkor'un onları görüp kayığa binip gelerek kendilerini almasının gün kavuşuncaya kadar beklediler. Ortalıkta kimsecikler görükmeyince geriye döndüler. Seni yanında görünce ürktü Kirkor. Korkmasın da ne yapsın Kirkor? Çok yürekli bir insandı Kirkor. Gözünü daldan budaktan esirgemeyen. Yürek mi kaldı insanoğlunda? Sophie derinden içini çekti. İnsanoğlu insanlıktan çıktı. Komşu komşumun, dost dostun, arkadaş arkadaşın kanına girdi. Kirkor korkmasın da ne yapsın? Savaştan önce şu Van'da olup biteni söyleselerdi, mümkünü yok kimsecikler inanmazdı. Ben her şeyi, olanı biteni şu gözlerimle gördüm de daha inanamıyorum. Şu kör olası da, önüme akası gözlerim neler gördü de neler. Oğlum Cemil, ne yiğitlikler, ne insanlıklar, ne kancıklıklar. Bir ikindi üstü bütün şehir 7'den 70'e alanda toplandı. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yezidiler, Asuriler, Nasturiler. Herkes en güzel giyitini giymişti. Ortalık parıltıyı kesmişti. Karenin altına yürüdüler. Kavalcılar, meyciler, dengbejler surların oraya çıkıp duvarın altına sıralandılar. Ağıtlarını en yürekten söylediler, çaldılar. İnsanoğlu, insanoğlu olalı böyle yanık, acı sesler duymamıştı. Çalanların da, dinleyenlerin de tüyleri diken dikendi. Ardından aşağı indiler, Gövent'te durdular. Bütün şehir Gövent'teydi. Ulu ateşler yakılmıştı karenin altındaki alana. 72 millet sabaha kadar çılgın bir sevinçle döndü. Sabahleyin bir baktılar ki sesler, sazlar susmuş, şehirde bomboş, ortalık ıpıssız. Sen bunu ne biliyorsun oğlum Cemil? Baytar Cemil gülümsedi. Doğru mu Sophie? Sophie, gün ışırken bütün şehir geldi, gölün kıyısına dizildi. Ölüde ses var, onlarda ses yok. Gözlerini sulara, Süphan Dağı'na diktiler. Gün kuşluğuna kadar orada öylece taş kesildiler. Bizimkiler, babam, anam, nişanlım, bacılarım, kardeşlerim beni aradılar mı bilmem. Boynu bükük gittiler mi öyle? O gidenler yakında geri dönecekler. Gene Van, eski Van olacak. Şehir altın ışıltısında, yeryüzünün ortasında parlayacak. Bütün bunlar doğru. Onlar gurbetlerde kalırlarsa ölürler. Er geç dönecekler. Bu söylediklerin doğru mu Sophie? Bu sefer Sophie acı acı gülümseyerek, doğru dedi. Bak şehir olduğu gibi duruyor. Bak Hüsrev Paşa Camii'ne sırça saray gibi. Kalenin dibinde yalp yalp ediyor. Bak Akdamar Kilisesi'ne. Gölün ortasında ışıklarını koyvermiş bir altın gemi gibi. Bak Van Kalesi'ne. Dünya kurulduğundan bu yana çökmüş oraya. Kayalıkları kıyamete kadar yazılarını saklayacak. Onlar şehrimizi öldürtmemek için bırakıp gittiler. Gelecekler. Bütün bunlar doğru mu Sophie? Doğru, sen de yakında geriye döneceksin oğul. Nereye gitmişlerse baban giller de, nişanlın giller de geriye dönecekler. Bu şehir yıkılıp yıkılmasın diye herkes seve seve bu güzel şehrini, cennetini bıraktı gitti. Osmanlı kumandanlarına, Rus kumandanlarına sığındı. Doğru mu Sophie? Sophie gülümsedi, derinden içini çekti. At yemini bitirmişti. Baytar atına bindi, surları 3 kez döndü, geldi şehrin oymalı, büyük görkemli kapısında durdu. Bir Sophie'ye, bir kaleye baktı. Atı ağırdan sürdü. At geldi yazılı kayalığın önünde, altında durdu. Başını kaldırdı, yazıya gözlerini dikti. Şu yazının üst başındaki kayalıkların üstünde oturup yüzlerce, binlerce, 10 binlerce kişi her perşembe binlerce yıl kaval, mey çalmışlar. Hep bir ağızdan ahıtlar, sevinç türküleri söylemişler, coşmuşlar. Şu dünyaya geldikleri için minnet duymuşlardı. Ya dünyaya milyonlarca yıl gelmediğimiz gibi şimdi de gelmeseydik, hiç gelmeseydik diye düşündü Baytar Cemil, ürperdi. Bir anda bütün savaş, Sarıkamış Allahu Ekber dağları, karların üstünde kazık kesilip donmuş kalmış, pörtlemiş gözleri kocaman açılmış, üzüntülü, küskün dünyasına doyamamış bakan, Bir anda dört bir yanını pörtlemiş gözler aldı. Karanlığın içinde yandılar, söndüler. Baytar atını üzengiledi, gölün kıyısına sürdü. Kumların üstünde bir süre gitti. Akdamanın karşısına gelince at kendiliğinden durdu. Kilisenin ardından göl, gölün de öbür ucunda apak göğe açmış, Süphan Dağı ışığa batmış çıkmıştı. Göl dalgasızdı, son mordu. Tam üstünde üç bulut dönüp duruyordu. Gölgeleri suya düşmüş. Ceviz ağaçlarının uzun telli kabaklarının arasından geçti. İçinde ıssızlıktan çın çın öten şehrinin yüreğindeki boşluğunu daha duyuyordu. Bir tepe gördü. Tepenin üstündeki kümbet döner gibi ediyor, sağa sola sallanıyordu. Bu kümbeti çok iyi anımsıyordu. Babasıyla birkaç kez ziyarete gelmişler, babası ellerini havaya açmış, türbeye uzun dualar okumuştu. Tepenin dibinde atının başını çekti, türbeye döndü, ellerini havaya açtı, dudaklarını kıpırdayarak uzun uzun dualar okudu. Dua bittikten sonra at kendiliğinden yürüdü. Uzun ormanlıklı koyak geniş bir ovaya açılıyordu. Koyağın ucuna iki günde ulaştı. Atı yorulmuştu. Bir pınarın başında attan indi. Atı gür çayırlığa örtledi. Pınarın yanına ağzı aşağı yatarak bol bol su içti. Su çok hoş bir suydu. Yanına yöresine bakındı. Arkada yüksek kayalıklar gördü. Bu pınarın suyu kayalıklardan geliyor diye düşündü. Onun için bu su bana bu kadar lezzetli. Dört bir yandan yoğun çeşit çeşit kokular geliyordu. Bir de bir yel efiledikçe yoğun bir toprak kokusu getiriyordu. Baytar Cemil çok şaşırdı. Onun bildiği yağmur çiselemeye başlar, toprağı ıslatırken yağmur yeliyle birlikte bir de toprak kokusu alırdı ortalığı. Bir de tan yerleri ışıdı ışıyacak, toprağa sürerken toprak, ışık, seher yeri, çiçekler, otlar hep birden mis gibi kokardı. Yalnız bütün kokuların içinden toprak kokusu seçilir, insanı sevinçten deli ederdi. Cemil azığını yedikten sonra üstüne bu sefer avuçlarıyla su içti, pınarın yanına uzandı. Kavak dallarının arasından gökyüzüne baktı, daldı kaldı. Şimdiye kadar gökyüzünü hiç böyle mavi, hiç böyle duru görmemişti. Biraz sonra telli kavağın bir dalına bir güvercin kadar sapsarı uzun bir kuş kondu. İçindeki sevinç taştı. İçindeki ıssızlık, karma karışıklık başını aldı gitti. Sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Ayağa kalktı, başı döndü. Düşecek gibi oldu, bir yel esti, gene toprak kokusunu getirdi. Kendine geldi, kayalığa doğru yürüdü. Pınarla kayalık arası epey sürüyordu. Kayalığın her yanını dolaştı, hiçbir yerde toprak kokusunu bulamadı. Kayalığın ardında koyağa yukarı çıkan yanmış, kapkara olmuş bir meşelik gördü. Burcu bulandı, toprak kokusunu, her bir şeyi unuttu, hızla pınara döndü. Çakıl taşlı pınar, su değil de ışıktanmış gibi kaynıyordu. Kavaktaki sarı kuş da konduğu yerde duruyordu. Kuş sarı kadife, yumuşak, sarısı çoğaltılarak gökyüzünün mavisine yapışmış, düşünüyor, arada sırada bir de kanat çırpıyordu. Gene sevinci taştı. Yanık koyağa, savaşı pıssız kalmış, vana unuttu, atına gitti, demir örkü topraktan çekti, heybesine koydu, at da keyiflenmişti, tırısa kalktı. Gün kuşluktu, koyak çoktan bitmiş, Van Kalesi uzaklarda kalmış, sol yandan kulağına iniltiler, sesler gelir gibi oldu. Atın başını çekti, yöreyi dinledi, sesler yanmış ağaç topluluğunun arkasından geliyordu. Bu tuhaf inleme, hıçkırık gibi, şimdiye kadar hiç duyulmamış sesler. Yanmış ağaç topluluğuna gitti, sesler birden kesildi. Cemil ağaçları dolandı, şaşkınlık içine kaldı. Bir sürü küçük çocuk 10-11, 12 yaşlarında, hepsinin de avurdu avurduna geçmiş, gözleri çukura kaçmış, yüzlerinin bedenlerinin derisi kemiklerine yapışmış, boyunları çöp gibi, kimisi çırılçıplak birer iskelet, çırılçıplak birer paçavra yığını, her birisi. Atlıyı görünce bütün başlar ona döndü, boyunları ona doğru uzandı, konuşmak istediler, hiçbirisi beceremedi. Ancak iniltiye, ağlamaya benzer sesler çıkardılar. Baytar Cemil'in ise atın üstünde kımıldayacak hali kalmamış, eğerin üstünde donmuştu. Bu çocuklardan çok görmüştü. Bunlar savaşta anaları babaları ölmüş, kimseleri kalmamış Ermenilerin, Kürtlerin, Yezidilerin çocuklarıydı. Ama o gördüğü çocukların hiçbirisi bu hale düşmemişlerdi. Yüzlercesi bir arada köyden köye, kasabadan kasabaya fırtına gibi esiyorlar. Girdikleri kasabalarda, köylerde, köylerin, kasabaların evlerine, dükkanlarında yiyecek ne bulurlarsa alıyor, rüzgar gibi nasıl girmişlerse göz açıp kapayıncaya kadar öyle fırtına gibi çıkıyorlardı. Kasabalılar, köylüler de atlanıp bunların arkalarına düşüyor, yakaladıklarını öldürüyorlardı. Bazı bazı da silahlı atlı kişilerle çocuklar arasında bir savaş başlıyor, çocuklar taşlarla, sapan taşlarıyla silahlara karşı koyuyorlar. İki güç kıyasıya cenk ediyorlar. Savaşanlardan biri savaş alanını terk ediyor ya da karanlık çökünceye kadar savaş sürüyordu. Çok çocuk öldürülüyor, çok köylü, kasabalı sakat kalıyordu. Bir de sürüleri tükenmiş, dağılmış, çalınmış köpek sürüleri ortadağı almış. Hiç durmadan o dağ, o köy, o kasaba senin, bu dere, bu ova, bu orman benim, dolaş ha dolaş ediyorlar, önlerine hangi canlı çıkarsa parçalıyorlardı. Her köpek bir canavar kesilmişti. Kırıma uğramış Ermenilerin, kırıma uğramış Kürtlerin, kırıma uğramış Yezidilerin sürülerinin köpekleriydi bunlar. Baytar Cemil, yarı canlı çocuklardan bir ses çıkmayınca atını ovaya sürdü. Birkaç gün daha çocuklar böyle kalırlarsa hep birden öleceklerdi. Atını üzengiledi, dinlenmiş atın ayaklarının altında toprak dürülüyordu. Kasabaya o hızla girdi. Atının başını çekmeden önüne çıkan ilk kişiye kaymakamlığı sordu. Adam gösterdi. Atını merdivenlerin parmaklığına bağladı. Baytar merdivenleri ikişer üçer atlayarak soluk soluğa kaymakamın odasına girdi. Bir asker selam verdi. Ölüyorlar, ölüyorlar, can çekişiyorlar. Yüzlerce çocuk kocaman bir çukurun içine sığınmışlar. Hepsi de çırılçıplak ölüyorlar. Yaşlı, ak pos bıyıkları ağzını örtmüş kaymakam soğukkanlı. Hele oturun muhterem, hele bir oturun. Hele bir kahvemizi için, ondan sonra konuşuruz. Yer gösterdi. Buyurun efendim. Baytar, kaymakamın gösterdiği yere otururken, ölüyorlar efendim, ölüyorlar, hemen yetişmeli, ölümlerinin önüne geçmeliyiz, hele biraz dinlenin, bir kahve için. Evet efendim, sağ olun efendim, ölüyorlar efendim, kim bu ölenler efendim? Çocuklar, küçük çocuklar, doldurmuşlar bir çukura çırılçıplak, her biri bir iskelet, kemiklerinin sesi geliyordu çukurdan çatır çatır, ölüyorlar. Hemen, şimdi, şu an yetişmezsek ölecekler. Can çekişiyorlar. Bir hekim, çocuklar mı dediniz? Çocuklar efendim. Hemen şimdi, şu anda. Kaymakam birazcık gülümsedi. Çocuklar mı dediniz? Evet efendim, her birisi çok küçük. Biliyoruz efendim. Hiç üzülmeyin Nuri Aynim, aldırmayın. Şu kasabanın köylerin çukurları, koyakları, hendekleri onların iskeletleriyle dolmuş vaziyette. Bunlar ölmesinler, hiç olmazsa efendim, şimdi, şu anda hemen hekim, ilaç, onlar ölecekler, diye bağırdı kaymakam. Aman efendim, ne diyorsunuz efendim? Onlar ölecekler, ölmeliler. Nasıl olur efendim? Onlar çocuk, onlar insan yavrusu, can çekişiyorlar. Onlar insan yavrusu değil, yılan yavrusu Zabit Bey. Hem siz nerede savaştınız? Sarıkamış'ta. 90.000 askeri orada bit yemişti değil mi? Evet efendim, yarısı da donup kazık kesilmişti değil mi? Efendim, siz nasıl kurtuldunuz? Uzun hikaye, koca bir ordudan kaç kişi kaldınız? Çok az, bir avuç kişi. Kaymakam dudaklarını büzdü alaycı bir sesle. Demek yetişmezsek o çukurdaki çocuklar ölecekler. Ölecekler efendim. Kaymakam ayağı fırladı, bas bas bağırmaya başladı. Yüzü kıpkırmızı kesildi, boyun damarları şişti. Elini masanın üzerine var gücüyle indirdi. Siz o çocukların kim olduklarını biliyor musunuz Zabit Bey? Onlar insan değil, çekirge sürüleridir. Onlar çocuk değil, her biri bir canavardır. Şu koca memleketi onlar yıktılar, yaktılar. Köyleri, kasabaları talan ettiler. İnsanları öldürüp küçük kızların ırzlarına geçtiler. Onlar Ermenidir, onlar Kürttür, onlar Yezidi, onlar Keldani, onlar Çingene, onlar 72 milletin veled-i zinalarıdır. 4 kitapta onların katli vaciptir. Siz onları bilmiyorsunuz. İyi ki ölüyorlar. Onlardan, o çekirgelerden, o insan suretindeki hak edilmiş gergedanlardan, kan içici canavarlardan kurtuluyoruz. Terlemiş, yorulmuş yerine oturdu, elleri titriyordu. Baytar'ın kahvesi gelmiş, masanın üstünde duruyordu. Kahveni iç zabit, biz de askeriz. Efendim, ölüyorlar. Kahveni iç, diye olanca sesiyle bağırdı kaymakam. Baytar ayağa kalktı, öfkeden tir tir titriyordu. Kapıya yürüdü, merdivenleri indi, kasabanın alanı az ilerideydi. Yanın yöresi dükkandı. Ölüyorlar diye bağırdı. Çocuklar ölüyorlar, yüzlerce çocuk bir çukurda ölüyor. Alanın ortasında bağırdı, çağırdı, çırpındı, çılgın gibiydi. Yanına kimse gelmedi. Dükkanlardan hiç kimse dışarıya çıkmadı. Baytar öfkeyle dükkanları teker teker dolaşmaya başladı. Ölüyorlar, çocuklar ölüyorlar, yüzlerce, bir çukura doluşmuşlar, çırılçıplak, can çekişiyorlar. Dükkanlardakiler taş kesilmişler, konuşmuyorlar. Salt, tuhaf tuhaf, acıyarak onun yüzüne bakıyorlardı. Baytar, alanda böyle dükkan dükkan dolaşır, kendinden geçmiş dönüp dururken, uzun, ak sakallı, iri bir adam karşısına dikildi. ''Dur yavrum'' dedi. ''Dur zabit oğlum, buralarda çok çocuk öldürüldü, çok çocuk acından öldü. Boşuna bağırma, boşuna soluğunu tüketme, başına bir iş açma.'' Baytar, sapsarı kesilmiş yaşlı adama şaşkın bakıyordu. ''Öyle bakma yavrum, kendini yeme. Burada herkes ölüme kanıksadı. Neredeyse çocuk öldürenlere altın madalya takacaklar. En çok çocuk öldüren, en büyük kahraman ilan edilecek. Bin atına da yavrum zabit git. Ben de bir askerim. Seni anlıyorum. 11 yıllık askerlik yaptım. Girip çıkmadığım savaş yok. Savaşa girip çıkanların çoğu insanlıklarından çok şey yitirir. Aklı bozulur, kanı kanıksar. Az bir kısmı da kana, öldürmeye düşman kesilir. Var, git yoluna zabit yavrum. Şu kana kanıksamış, kana susamışlar sana bir şey yapmadan. O çukurdakilerin kurtuluşu yok. Netsek, neylesek ölecekler yavrum. Baytar donup kaldı. Sen nereden geliyorsun? Nerelerde savaştın yavrum? Yaşlı adam bu sözlerini 3 kez yineledikten sonra Baytar ancak karşılık verebildi. Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarında. Bizim buralardan oraya asker gidenlerden bir tek kişi bile dönmedi. Uzandı, elini tuttu, sıktı. Vah yavrum vah dedi. Onun yanından uzaklaştı. Baytar ne yapacağını bilemez alanın ortasında kala kaldı. Neden sonra atına doğru gitti, ata zorla bindi. Bir fırının önünden geçerken burnuna ekmek kokusu geldi. Acından ölüyordu. Bir süre fırının önünde bekledi, sonra atını fırının kapısına sürdü. 3 ekmek. Fırıncı yeni çıkmış sıcak 3 ekmeği ona uzattı. Parasını söyledi, ardından da ''Çok pahalı değil mi?'' dedi fırıncı. ''El yakıyor.'' Gülerek şakalaştı, parayı önlüğünün cebine koydu. ''Bu fırın yıllardır un yüzü görmedi. Dün 3 çuval geldi bir yerlerden. Kasabalı daha çıkardığımızı duymadı. Az sonra çekirge sürüsü gibi üşüşürler. Göz açıp kapayıncaya kadar tezgahta bir tek ekmek kalmaz.'' Baytar'ın yanından uzaklaşan yaşlı adam döndü, Baytar'a yaklaştı, elini atının boynuna koydu. ''Bak zabit efendi oğlum, kim bilir bu savaşta neler çektin?'' Elini bir daha atın boynuna indirdi. ''Buradan çabuk git, sen eski köye yeni oyun getiriyorsun. O çocuklar o çukurda ölecekler, bilmiyor musun?'' Baytar atını sürdü, kasabayı çıktı. İl çok uzakta değildi, atını doldurdu, ile vardı. At köpük içine kalmıştı. Vali onu iyi karşıladı. Karşısındaki sandalyeye buyur etti, kahve söyledi. Ona Sarıkamış, Allahu Ekber dağını sordu. Gücü yettiğince anlattı. Valinin gözlerinden 1-2 damla yaş süzüldü. Allahu Ekber'den çocuklara geçince vali buz kesti. Evet efendim, ölüyorlar. Ölsünler, ölecekler. Vali çukurdaki çocuklar için kaymakamın söylediklerinin tıpkısını söylüyordu. Yalnız öfkesizdi, soğukkanlıydı. Sesi tok, güvenli, inançlıydı. Ölsünler, ölecekler. Böylelikle biz de onların şerrinden kurtulacağız. Baytar ayağa kalktı, kahveyi içmeyi unuttu. Çok nazik bir adam olan vali onu kapıya kadar geçirdi. Kapıdan ölsünler, ölmeliler, ölecekler sözlerini yineleyerek çıkan Baytar, avluda bir ağaca bağlayıp başına arpa torbasını geçirdiği atını çözdü, torbayı terkisine bağladı, ata atladı, şehrin dışına çıktı. Yol ucu bucağı gözükmeyen düz bir ovanın ortasından geçiyor, bir yer esince de tozutuyordu. Atın üstünde uyumuş kalmış baytar, bölük pörçük, çok uzakları, çocukluğunu, nişanlısını, bomboş kalmış, ıpıssız şehrini hayal meyal düşünüyordu. Çukurdaki çocuklar aklına düşünce, hemen onlardan uzaklaşmaya çalışıyor, beceriyordu da. Savaştan sonra savaşı düşünmemenin ustası olmuştu. Ne zaman savaş aklına gelse, savaş aklından koyuveriyordu. Ama ona öyle geliyordu ki, bundan sonra çukurdaki can çekişenler hiç aklından çıkmayacak. Gözlerinin önünden de gitmeyecekti. Kaymakamı da, valiyi, kasabanın ili halkını da unutmayacaktı. Sıcacık mis kokan ekmeği canı bir çekmişti ki, acıkmıştı, karnı zil çalıyordu ya, eli bir türlü ekmeğe varamıyordu. Bundan sonra da hiç ekmek yiyemeyeceğini düşünüyordu. Altındaki at da onun kadar üzüntülü olacak ki, başını yere eğmiş, yelesini aşağı düşürmüş, duruyor mu, gidiyor mu belli olmuyordu. Uzun bir yol aldıktan sonra birden dirildi, kendine geldi, geri dönse, çocukların yanına gitse, ildeki fırınlardan çuval çuval ekmek taşıyıp ekmekleri verse, belki onları kurtarabilirdi. Kasabada, köylerde savaşın insanlığından çıkaramadığı birkaç merhametli adam, bir doktor bulsa, ilaçlar alsa, böyle hayaller kurarken kendisiyle birlikte at da canlandı. Başını yerden aldı, üzüntüsünü üstünden attı, tırısa kalktı. Atın yerinden, başka karşıdan inceden bir yel daha istiyordu. Tırısa kalkmış at, höyüğün önünde duruverdi. Kulaklarını dikti, önden, yandan, yönden sesler geliyordu. Baytar kulak verdi, dinledi. Gelen sesler insan seslerine benziyordu. Atı üzengiledi. Tepeyi dönünce yolun üstünde yolu taşıp geniş bir alana yayılmış toprağa yapışmışçasına gelen bir insan kalabalığına, bir sürüye benzeyen bir karartı gördü. Atın başını çekip yolun ortasında bekledi. Sesler esen yerle birlikte bir geliyor bir kesiliyordu. Az sonra gelenlerin bir insan kalabalığı olduğunu anladı. Bunlar çocuklar da olabilirdi. Heyecanlandı. Nedense sevindi de. Çocuklar yaklaştıkça içine bir sevinç dolduruyor, yüreği de çarpıyordu. Heybenin ağzını açtı, ekmeğin ucundan büyücek bir parça koparıp yedi. Çocuklar az daha yaklaşınca bir anlık derin bir sessizlik oldu. Ardından da bir gürültünün patlamasıyla çocukların çil yavrusu gibi darmadağın olmaları bir oldu. ''Durun çocuklar, durun, size bir haberim var.'' Atını kaçan bir çocuğa sürdü, kovalamaya başladı. O anda da çocuklar sapanlarını çıkarıp baytarın üzerine hışım gibi taş yağdırdılar. Kovaladığı çocuk atın tam önündeydi. Baytar attan atlayıp çocuğu yakaladı. Sapan taşlarından korumak için çocukla birlikte yere yattı. Daha taş yağmuru sürüyor, at taşları yedikçe kaçmaya çalışıyor, şaha kalkıyor, sağa sola tekmeler savuruyor. Baytar elindeki dizgini bırakmıyor, at da çocukla onu oraya buraya sürüklüyordu. ''Kalk git çocuklar arkadaş, benim onlara bir haberim var. Gelip beni dinlemezlerse çok kötü olacak. Hepiniz dizinizi döversiniz.'' ''Söyle çocuklara, ben ötekilerden değilim. Ben savaştan. Hadi kalk, taşlar bizi öldürmeden. Kalk, koş, bekliyorum.'' Çocuk kalktı, kuş kanatları gibi kollarını açtı. ''Durun, bu adam onlardan değil. Bu adam yaralı, bu adam ölü, bu adam da o dağda donmuş. Bir haberi varmış, o haberi bize vermezse olmazmış.'' Baytar'a döndü. ''Sen yat oraya, hiç kıpırdama.'' ''Tamam,'' dedi Baytar Cemil. Çocuk kalabalığı bir anda bir araya geldi. Epey bir süre tartıştılar. Uzun, bir yarı çıplak çocuk kalabalıktan ayrıldı. Baytar'ın yanına geldi. ''Kalk ayağa arkadaş,'' diye sert buyurdu. Baytar ayağa kalktı. Uzun çocuk baytarın yöresinden dolaştı, karşısına geçti, gözlerini yüzüne dikti, uzun uzun baktı. ''Çocuklar gelin, bu adam iyi, bu adam çok yaralanmış, çok ölmüş, o dağdan geldiği, çok öldüğü doğru.'' Çocuklar sapanları ellerinden hemencecik geldiler, baytarın yöresine kümelendiler. 300 kişiden çok gözüküyorlardı. Baytar hemen ayağa kalktı, söze girdi, sesi ağlamaklıydı. Çukurda can çekişen çocukları, kaymakam, valiyi, konuşabildiği kişileri, onların karşı tutumlarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Çocuklar, ''Sağ olasın kardeş, Bunların hepsini biliyoruz. Sen çocukların yerini güzel güzel bir iyice bize söyle, dediler. Baytar yere oturdu, eline bir çöp aldı, kasabayı, tepeleri, höyükleri, karşısındaki yanmış meşeli kara koyağı, kayalıkları, çukuru bir bir çizdi. Bir doktor gerek, nasıl buluruz, arasak? Belki bir doktor buluruz. Doktorlar iyi adam olurlar. Ben de ilaç, ekmek, başka yiyecekler alırım. Gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Biz o çocukları hemen bulur, onları iyileştiririz. Öteki çocuklar da, hiçbir şeye gerek yok kardeş. Sen iyi bir adamsın. Onun için seni çok öldürmüşler. Biz o çocuklara ne gerekiyorsa hepsini biliyoruz. Sen buralardan kaç git. Seni buralarda daha çok öldürürler. Korkma, çabuk yetişiriz onlar ölmeden. Korkma, o çocukların bir teki bile ölmeyecek. Bak, sırtımızdaki torbalar yiyeceklerle dolu. Sağlıcakla kal. Sen iyi bir adamsın. Kaç. Çocuklar yola düştüler. Tabanları yağladılar. Arkalarında uzun süre havada asılı kalan toz bulutları bırakıyorlar. Tozlardan gözükmüyorlardı. Baytar atına atladı. Güneş batıncaya kadar onların arkalarında bıraktıkları tozlara baktı. Baytar Kadri Kaptan'ın teknesinden indi. Poyraz Musa onu tekne uzaklardayken tanımış, iskeleye inmişti. 40 yıllık dostmuş gibi kucaklaştılar. Bu sırada da adadakiler de iskeleye indiler. Poyraz Baytar'ı onlara tanıttı. Hep birden hoş geldin dediler. Poyraz Musa ile Baytar önde yürüyüp çınarların altındaki sedirlere oturdular. Geleceğini biliyordum dedi gülümseyerek Poyraz. Çok dolaştım dedi Baytar. Poyraz onu tepeden tırnağa süzüyordu. Zayıflamış, avurdu avurduna geçmiş, boynu uzamış, gözleri çukura kaçmıştı. Giyitleri de eprimişti. Beyaz gömleği kir içindeydi. Van'a gittin mi? 2 kere gittim, bomboştu. Daha dönmemişler öyle mi? Ya Sofi? Dönmemişler. Önce Orta Anadolu'ya, Kayseri'yi, Sivas'ı, Konya'yı, Ankara'yı, Yozgat'ı dolaştım. Vanlılar, öteki Doğu Anadolu'lar nereye göçmüşlerse oraları hep aradım. Köy köy, kasaba kasaba, el el, ova, dağ aramadık, sormadık yer bırakmadım. Van'a da gittim. Sofi daha caminin içindeydi. Çok yorgundu. Konuşmak içini dökmek istiyor, konuşamıyor, ağzında dili diline dolaşıyordu. Poyraz durumunu anladı. Sen çok yorgunsun dedi telaşlı. Hadi kalk eve gidelim. Eve gidelim de koluna girdiği eve gittiler. Onlar gidince çınarların altındaki kalabalık da dağıldı. Biraz sonra Kadri Baytar'ın öteberisini getirdi. Ağzına kadar dolu 3 halı heybe, 1 Alman filintası, 3 sırma işlemeli fişeklik, 2 tabanca, birkaç çok güzel örülmüş büyüklü küçüklü haziran sepet, sandık, 1 eğer, 1 dizgin. Kaptan öteberiyi getirdi, köşeye yerleştirdi. Poyraz, gel kaptan dedi, cebine davrandı. Kadri Kaptan, olmaz Poyraz Reis. Baytar Efendi'den hiçbir şey alamam. Beni bağışla dedi. O senin arkadaşın değil mi? Çıktı gitti. Baytar kaptanın bu davranışına öylesine sevindi ki bütün yorgunluğunu, acılarını, çektiklerini unuttu. Cana geldi, yüzü güldü. Reis, hadi gidip dolaşalım şu senin cennet adanı. Bu reis sözü de Poyraz'a nasıl da yakışmıştı. Balıkçılar reisi, kaptanı, adanın başkanı. Olmaz. Şimdi sen dinlen. Lena ana şimdi sana büyük bir kazan su ısıtacak. Bir güzel yıkanacaksın. Sonra da karnını doyuracak. Tertemiz çamaşırlar giyecek. Sonra da bir yatacak, bir güzel uyuyacaksın. Yanlarına duran Lena hemen hamamlığa koştu. Dur Lena ana, acelen ne? Baksana çocuk ayakta duramıyor. Ben acele etmeyeyim de kimler etsin? Acele et ya, dur azıcık. Sana söyleyeceklerim var. Hüsmen'in büyük kızını, yeni gelen kadınlardan o dikiş dikmesini bilenini çağır da sana yardım etsinler. Etsinler. Benim yeni iç çamaşırlarımdan, gömleklerimden ver Baytar kardeşe. Veririm. Ben akşam gelirim, birkaç balık tutayım Baytar kardeşime. Baytar onun hemen çıkıp gitmesini hiç istemiyordu. İçi dolmuş taşıyordu. Önce ona ıpıssız, insansız Van'ı, sonra çocukları, sonra bir tek mil başından geçenlerin hepsini anlatacaktı. Dur gitme, ben hemen yıkanırım. Arkasından koştu. Yemeği de beraber yeriz. Bugün balık da istemem. Yarın hemen gelirim, açlıktan ölmezsin. Ölmem dedi Baytar, döndü, küskün gitti koltuğa çöktü. Yüzünü pencereye çevirdi, Poyraz küreklerini hızla çekerek yukarı doğru adadan uzaklaşıyordu. Hüsmen livarın yanına yem kovasını dopdolu koymuştu. En güzel yemleri seçti, oltaya taktı, saldı. Bugünlerde denizle arası iyiydi. Balık hemen vurdu. Güçlü bir balıktı, zor çekti. Güneşe gelen mercan çaktı, çaktı, söndü. Bir de canlı, sağa sola var gücüyle atlıyor, neredeyse ipi koparacak. Balığı zokadan alıncaya kadar canı çıktı. İkinci aldığı balık büyüyecek bir levrekti. Üçüncüsü lüfer. Balıkları yedileyince küreğe asıldı, adaya döndü, koşarak eve geldi. Lena parmağını dudaklarına götürdü, sus yapıyordu, uyuyor yaptı. Poyraz fısıldadı, yemek yedi mi? Yemek yiyecek hali mi kalmış fıkaranın, ayakta uyuyordu. Elindeki çevaleyi Lena'ya uzattı. Kızlardan, kadınlardan birini çağır da balıkları temizlesin. Baytar ne zaman uyanırsa o zaman pişiririz. Onlar dağlı, onlar ne bilsin balık temizlemeyi, ben temizlerim oğlusu. Lena balıkları aldı, denizin kıyısına gitti. Az sonra da çevalede temizlenmiş balıklarla geriye döndü. Temizledim oğlusu. Tuzlayalım onu. Sen otur, ben tuzlarım. Hemencecik de tuzladı. Şu arkadaş uyansın da ateşi yakalım. Çınarların altında mı? Çınarların altında. O gün akşama kadar Poyraz eve girdi, çıktı, narlığı dolaştı, incirliğe indi. İncirler neredeyse olgunlaşacaktı. Şeftaliler de öyle. Amma da eli şeftalilerdi. Eli kulağında olgunlaştı, olgunlaşacak. İncirler, şeftaliler olgunlaşınca ne yapacaklardı? Bir araya gelip satmaları gerekti. Şunu şurasında hiç kimsenin parası yoktu. Zeytinler, narlar, bahçedeki domatesler, patlıcanlar, soğanlar, biberler, her evin bir bahçesi vardı. Hepsinin de bahçesine sebze ekilmişti. Sebzelerin de eli kulağında. Sebzeler de toplanıp satılmazsa toprakta çürüyecekti. Eve geldiğinde karanlık basmış, Lena karpuzu, mavi büyük lambayı yakmış bekliyordu. Poyraz'ı merdivenlerde karşıladı. Bu çocuk ölmüş mü, kalmış mı, nedir bu Poyraz'ı mı? Daha uyanmadı mı? Uyanmadı. Poyraz Baytar'ın yattığı odaya girdi. Baytar küsmüş bir çocuğun üzüntüsünde dudaklarını sündüre sündüre uyuyordu. Ana, bu uyanmayacak. Sana ne yapayım? Balık yapalım. Yarın erkenden balığa çıkar, Baytar için tazesini yakalarım. Sen onu seviyorsun. Seviyorum. Bu yaşta çok çekmiş. Onun çektiği acıyı biz çekmedik. Onun gördüklerini biz görmedik. Yarın her şeyi anlatacak. Çınarların altına ateş yaktılar. Baş başa balıklarını yediler. Savaştan önceki günleri konuştular. Lena bir iki damla gözyaşı döktü. Ardından da tıkandı, konuşamadı. Erken yattılar, sabahleyin erken uyandılar. Vardılar, baktılar, Baytar daha olduğu gibi dudaklarını sündüre sündüre uyuyor. Gün kuşluğa kadar beklediler, Baytar daha öyle olduğu gibi uyuyor. Bunun uyanacağı yok, balığa çıkıyorum ana. Çabuk gel, insan da bu kadar çok uyur mu? Uyumaz ya, bu çok çok yorulmuş, koca bir savaş. 100.000 kişiden kalan bir avuç insandan birisi. Bütün Anadolu'da anasını babasını aramış. Vay yavrum vay. Poyraz nişancı velinin öğrettiği taşlardan birisine gitti. Burada balık kaynıyordu. Çabucak bir yığın balık tuttu, geriye döndü. Merdivenleri ikişer üçer atlayarak çıktı. Baytar'a koştu. O daha öyle uyuyordu. Yüzünde de ne kadar çok acı vardı. İnsanlar böyle uyurken bütün acıları, sevinçleri yüzlerine mi vuruyor acaba? Baytar'ın yüzüne baktı, onu uyandırmaya kıyamadı. Bu adam hasta olmasın oğlusu, hiçbir adam bu kadar uyur mu? Dudaklarını uzatıp ağzını açmasa ben bu adam ölmüştür derdim. Hasta mı? Hasta değil, yorgun. Uyandır onu, yazıktır, belki hasta. Hasta değil ana, yorgun. Ya da ölü. Sen uyandır onu, o hasta. Niçin hasta olsun Lena anam, çakı gibi delikanlı. Ne iş yapar bu? Baytar. Baytar ne iş? Poyraz gülümsedi. Bu adam doktor ama insan doktoru değil. Ya neyin doktoru? Atların, öküzlerin, eşeklerin, kedilerin, köpeklerin doktoru. Bir cümle hayvanatın doktoru. Yani hepsinin. Lena şaşırdı. Poyraz onu tanıdı tanıyalı. Hiç böyle şaşkın görmemişti. Demek onlar hep böyle uyurlar. Demek hiç ölmezler dedi Lena. Ölmezler, dedi Poyraz gülerek. Bu adam az sonra uykusunda da gülecek. Baş önünde merdivenleri ağır ağır indi, zeytinliğe yürüdü, tepeye çıktı, yazılı taşın üstüne oturdu. Uzaktan apak büyük bir vapur geçiyor, dumanı uzayıp gidiyor, dimdik göğe çıkıyordu. Baytarı aklından çıkaramıyordu. Küçücük bir çocuk o. Savaşa, bu kadar acıya nasıl dayanmış, dayanıyor. Birden aklına düştü, ben nasıl dayandım, daha da dayanıyorum. Lena, Vasili nasıl dayanıyorlar? Bizim yaşadıklarımıza, gördüklerimize insanoğlu dayanabilir mi? İnsanoğlu dayanıyor. Köyünü, anasını, babasını düşünüyor, hemencecik de aklından kovuyordu. Aklına hep gitmediği köyünün yakınlarındaki Çerkez köyleri takılıyordu. O köylere gitmek istemiş, korkmuş, bir türlü gidememişti. Kesin onlar evlerinin nereye gittiğini bilirlerdi. Gerçekle karşılaşmaktan mı korkmuştu? Bedeviler adayı bulmuşlar mıydı? Gelen sarışın genç onu öldürmek için mi gönderilmişti? Öyleyse onun elini kolunu sallayarak gitmesine niçin izin vermişti? Kan içinde, korkudan delirmiş, ölüme teslim olmamak için çırpınan, gözleri şaşkınlıktan dışarı uğramış insanların öldürülmesi kendini de öldürüyordu.